Ayrım 22. Güvercin Gerdanlığı. İbni Hazm. Sayfa 205. Ölüm. Fakat işler gittikçe ağırlaşır. İnsanın huyu incelir, aşırı duygusallaşır. Tatlı duygular, acımalar üste çıkar. Dolayısıyla ölüme, bu dünyadan göçmeye neden olur. Bir hadiste şöyle buyurulmaktadır. Bir kimse aşık olsa, aşkını, namusunu lekelemeden korusa ve ölse o şehittir. Hişam II, Kurtuba Halifesi, 976 ila 1009, 1010 ila 1013. Bu konuda bir şiir yazdım. Eğer aşktan ölürsem, şehit olarak öleceğim. Ama eğer bana iyi davranırsan, mutlu yaşayacağım. Güvenilir insanlar öyle anlattılar bize. Onlar doğruluktan yaralıları iyileştirir, yalancıları yola getirirler. Kendisine büyük güven duyduğumuz dostumuz Ebus Seri Ammar bin Ziyad anlatmıştı bana. Bakanlık sekreteri İbni Kuzman, mabeyince Haşim İbn Abdülaziz'in kardeşi Eslem İbn Abdülaziz'e beslediği sevgiyle bir sınav atlatmıştı. Eslem olağanüstü güzeldi. İbni Kuzman bu sevgiye öylesine tutulmuştu ki yataklara düştü ve ölümüne neden oldu. Eslem onu görmeye gider, sık sık ziyaret ederdi. Bilmezdi ki bir gün ölümüne neden olacaktı. Gittikçe vücuttan düştü, gün be gün eridi. Üzüntüsünden öldü en sonunda. Olayı anlatan şunu da ekledi. Onun ölümünden sonra hastalığının ve ölümünün nedenini Eslem'e söyledim. Çok üzüldü ve niçin bunu bana daha önce söylemedin dedi. Peki ama niçin dedim? Çünkü o zaman onunla olan bağlarımı daha da güçlendirirdim. Yanından bir an bile ayrılmazdım. Bu bana en ufak bir zarar vermezdi, dedi. Eslem gerçekten yetişkin, kültürlü bir edebiyatçı ve sanatçıydı. Geniş hukuk bilgisi vardı. Şiir alanında oldukça etkindi. Olağanüstü güzel şiirleri vardı. Musiki alanında da ustaydı. Çok güzel sesi vardı. Şarkıcı Ziryab'ın, Ziryab Ebul Hasan Ali bin Nafi, Abbasi halifesi El Mehdi'nin azatlı kölesiydi. Abdurrahman II zamanında İspanya'ya gitti, orada çok büyük bir müzisyen ünü kazandı. Söylediği şarkıların güftesini o yazmıştı. Aynı şarkıcıyla ilgili yaşam öyküsel notları da o yazmıştır. Bu yazılar çok önemli bir divan oluşturmuştur. Ahlaken insanların en güzeliydi. Kurtuba'nın batı yakasında oturan Ebil Cad'ın babasıydı. Büyük reislerden birine ait genç bir cariye tanıyorum. Reis o cariyeden yüz çevirdi. Çünkü hakkında bir haber duymuştu. Aslında kızmasına gerek yoktu. Ama gene de onu bir başkasına sattı. Bundan ötürü cariye üzüldü. Öyle üzüldü ki içini sonsuz bir üzüntü kapladı, eridi, sararıp soldu, umutsuzluğa düştü. Durmadan gözlerinden yaşlar akıyordu. En sonunda iyice vücuttan düştü ve öldü. İlk efendisinin evinden ayrıldıktan sonra ancak birkaç ay yaşadı. Kendisine büyük güven duyduğum bir kadın, onu gördüğünü ve onun hayalet gibi olduğunu, o kadar çok zayıfladığını, çöp gibi kaldığını söyledi bana. O cariyeye de sanırım falana olan muhabbetinden ötürü bu durumlara düştün demiş. O ise derin bir iç çekmiş ve şöyle demiş. Vallahi onu unutamayacağım. Bana ne kadar haksızca, ne kadar kabaca davranırsa davransın. Bu sözleri söyledikten kısa bir süre sonra hayata gözlerini yumdu. Ben sana, Allah rahmet etsin, kardeşim Ebu Bekir'den söz edeyim. El Mansur Ebu Amir Muhammed İbn Amir zamanında büyük sınır komutanı, Kandım kızı Atika ile evlenmişti. Atika öyle güzeldi ki, güzellikte eşine rastlamak bir hayal olurdu ancak. Dünya dünya olalı böyle bir güzel görmemişti adeta. Her ikisi de gençti. Gençliğin ateşli yıllarını yaşıyorlardı. Her biri diğerine anlamsız sözler için boş yere kızıyordu. 8 yıl boyunca sürekli birbirlerine karşı kızgın, öfkeli davrandılar. Birbirlerini kınayıp durdular. Atika'nın ona duyduğu sevgi zayıflamıştı. Tutkusu onu yiyip bitirmişti. Ona beslediği yoğun sevgi, onu öylesine zayıflatmıştı ki bu uzun süreli eriyişin sonunda bir hayalete dönmüştü. Bu dünyada hiçbir şey ona zevk vermiyor, onu eğlendirmiyordu. Büyük serveti, malı mülkü olmasına karşın hiçbir şey onu sevindirmiyordu. Çünkü ne kocasının kendisine karşı beslediği iyi niyetlerden ne de onun pırıl pırıl sevgisinden tad alıyordu. Bu durum, Allah rahmet etsin, kardeşim Kurtuba'da salgınlaşan veba hastalığından 401 yılının miladi 1011, Zilkade ayında 22 yaşında ölünceye kadar böyle sürdü. O dünyadan bu şekilde göçüp gidince bu kez karısı bir iç hastalığına yakalandı. Gün be gün gittikçe zayıfladı. Bir yıl sonra kocasının ölüm yıl dönümü gününde öldü. Annesi ve cariyelerinin bana anlattıklarına göre kocasının ölümünden sonra şöyle diyordu. Onun ölümünden beri hiçbir şey, bir saat bile olsa sabrımı berkitmiyor. Bir iki nefes kalmış olan canımı tutmuyor. Ancak kesinlikle eminim ki o artık hiçbir kadınla aynı yatağı paylaşamayacak nasıl olsa. İşte bu sevinç bana yeter. Biricik korkum buydu. Ona da artık olasılık yok. Şimdi ise tek arzum bir an önce ona kavuşmak. Kocasınınsa ne ondan önce ne onunlayken hiçbir kadınla ilişkisi olmamıştı. Karısının da onun dışında hiçbir erkekle ilgisi yoktu. Dolayısıyla gönlünden geçirdiği gibi oldu. Allah her ikisini de bağışlasın, bol bol rahmet etsin. Allah rahmet etsin, İbni el-Tubni diye bilinen dostumuz Ebu Abdullah Muhammed bin Yahya bin Muhammed bin el-Hüseyin et-Temimi ile gelince deniliyor ki, sanki güzellik ya onun suretinde yaratılmış ya da onu seyreden herkesin ruhundan ortaya çıkmış. Güzellikte, incelikte, zarafette, ahlakta, iffette, ağırbaşlılıkta, edepte, anlayışta, hilmde, vefada, efendilikte, temizlikte, saygınlıkta, tatlı sözlülükte, yumuşak huylulukta, sevimlilikte, davranış inceliğinde, sabırda, hoşgörüde, akıllılıkta, iyilikseverlikte, cömertlikte ve dindarlıkta ona denk olabilecek herhangi biriyle karşılaşmadım. Kur'an'ı ezbere bilirdi, hafızdı. Geniş bir hadis bilgisine, dil bilgisine sahipti. Ayrıca yetenekli bir şair, büyük bir hattat, usta bir hatip, büyük bir sanatçıydı. Kelam ve cedel, diyalektik alanında oldukça güçlüydü. Yukarıda adı geçen bilim dallarında benim hocam olan Ebul Kasım Abdurrahman bin Ebi Yezid el-Ezdi'nin genç öğrencilerinden biriydi. Babasıyla kendisi arasında 12 yaş fark vardı. Fakat o ve ben aşağı yukarı aynı yaşlardaydık. Birbirimizden ayrılmaz, iki tende bir can gibi iki arkadaştık. Dostluğumuzu hiçbir şey zedeleyemezdi. Fakat gün geldi, fitne koptu, sel gibi üzerimize boşandı. Berberi orduları Kurtuba'nın doğusundaydı. İşlerim öyle gitti ki kaderin bir cilvesi olarak Elmeriye'de ikamet etmek için Kurtuba'yı terk etmek zorunda kaldım. Hem şiir hem düz yazı olarak onunla uzun süre mektuplaştık. Son gönderdiği mektupta şu dizeler yazılıydı. Hafif. Senin sevgi bağlarının benim için hiç yıpranmadan her zaman taze kalıp kalmayacağını bilmeyi ne kadar isterdim. Bana öyle geliyor ki bir gün mutlaka yüzünü göreceğim ve seninle Balat Mugis'te gayet samimi bir hava içinde görüşeceğim. Eğer görüşme isteği evleri ayaklandırabilseydi hiç kuşku yok Mugis Sarayı seni görmek, yardımını dilemek için koşa koşa gelirdi. Ve eğer yürekler yolculuğa çıkabilseydi, kalbim sana doğru son hızla uçardı. Hakkımda ne düşünürsen düşün, ben sana aşığım. Seninle sohbet ve muhabbet etmekten başka düşüncem yok. Sen unutmaya çalışsan bile, kalbimin en derin yerinde sakladığım ahde, en ufak leke düşürmeksizin sadık kalacağım. Mervenoğulları devleti yıkılıncaya, müminlerin emiri Süleyman Ez-Zahir, Kurtuba halifesi 1009 ila 1010, 1013 ila 1016. Öldürülünceye kadar bu durumda kaldık. Talibiler devleti kuruldu. En-Nasır diye bilinen Ali bin Hamud el-Hasaniye, Kurtuba halifesi 1016-1018, halife olarak biat edildi. O, Kurtuba'yı zorla ele geçirdi, mülkiyetini elde etti. Kurtuba'yı ele geçirme savaşında Endülüs'ün bütün bölgelerinden gelen zorba ve isyancı kuvvetler ona yardım etti. O sırada Elmeriye valisi Hayran beni çok sıkıştırdı. Çünkü aziz ve celil Allah'tan zerre kadar korkmayan, asi ve azgın bir takım insanlar, gerçi Allah onlardan benim ve dostum Muhammed bin İshak'ın öcünü aldı, ona Emevi devletini yeniden kurmaya çalıştığımızı ihbar etmişlerdi. Dolayısıyla o da bizi aylarca yanında tutukladı, sonra da sürgüne gönderdi. Hasnal Kasar'a gittik. Sevil'den uzakta değil. İbn el-Mukaffal diye bilinen Vali Ebu'l-Kasım Abdullah bin Huzeyl en-Necibi bizi karşıladı. Onun evinde son derece iyi bir ailede değerli ve saygın insanlar, güler yüzlü komşular, iyiliksever, yardımsever insanlarla gayet güzel muamele görerek aylarca kaldık. Daha sonra müminlerin emiri El-Murtaza Abdurrahman bin Muhammed, El-Murtaza diye bilinen Abdurrahman 4, 1017 ile 1019, iktidarı ele geçirince deniz yoluyla Valencia'ya gittik. Orada kaldık. Valencia'da arkadaşımız Ebu Şakir Abdurrahman bin Muhammed bin Mevkip el-Amberi'yi gördüm. O bana, Allah rahmet etsin, Ebu Abdullah ibn et-Tubni'nin ölüm haberini duyurdu. Onun ölümünden beni haberdar etti. Kısa bir süre sonra Kadı Ebu'l-Velid, Yunus ibn Muhammed el-Muradi ve Ebu Amr Ahmet ibn Makris, İbn el-Ferdi diye bilinen Ebu Bekir el-Musab ibn Abdullah el-Ezdi'nin aşağıdaki olayı kendilerine anlattığını söylediler bana. Bu el-Musab'ın babası, müminlerin emiri el-Mehdi zamanında Valencia kadısıydı. El-Musab da bizim sevdiğimiz bir kardeş, bir arkadaştı. Birlikte onun babasından ve başka hadis hocalarından Kurtuba'da hadis dersi almıştık. İşte onların anlattığı olay. Ebu Abdullah İbn et-Tubni'ye hastalığının nedenini sormuştum. Gerçekten de çok zayıflamıştı. Hastalığı yüzündeki güzelliği yok etmişti. Öyle ki daha önceki güzelliğini haber veren yalnızca göz bebeği kalmıştı. Bir soluk üflesen neredeyse uçacaktı. İki büklüm olmuş, adeta başı yere değiyordu. Çektiği sıkıntı ve acı yüzünden okunuyordu. İkimizin baş başa bulunuşundan istifade ederek bana şöyle cevap verdi. Peki sana söyleyeyim. Ali bin Hammud, Kurtuba'ya girdiğinde ben kapımın eşiğinde duruyordum. O sırada şehre doğru her taraftan askerler hücum ediyordu. Aralarında bir genç gördüm. O kadar güzeldi ki daha önce güzelliğin böyle canlı bir biçim kazanacağını hiç düşünmemiştim. O genç benim aklımı başımdan aldı. Kalbim çılgınca ona bağlandı. Onun kim olduğunu araştırdım. Filan bölgenin sakinlerinden falan oğlu falan. Kurtuba'ya çok uzak, ulaşımı çok zor bir bölge dediler. O zaman onu yeniden göremeyeceğimden umutsuzluğa düştüm. Ya Ebu Bekir, işte böyle. Sana yemin ediyorum, onun sevgisi benden mezara girmedikçe ayrılmayacak. Gerçekten de öyle oldu. Ben o genç delikanlıyı tanıyorum. Onun kim olduğunu biliyorum. Fakat onu ona tanıtmak istemedim. Çünkü o da öldü. Her ikisi Ulu Tanrı katında birbirine kavuştu. Allah cümlesine rahmet etsin. Burada şunu belirtmekte büyük yarar görüyorum. İnşallah Allah onu ikramlara boğar. Ebu Abdullah, aklı, tutkuyla karışık bir insan değildi kesinlikle. O, doğru ve hak yoldan asla ayrılmamıştı. Haramları kesinlikle çiğnememişti. Dinsel yasaklara aykırı davranmamış, haramları ihlal etmemiştir. Dini duygularına, ahlaki niteliklerine zarar getirecek en küçük bir davranışta bulunmamıştır. Kendisine karşı haksızca kabalık yapanlara aynıyla karşılık vermemiştir. Bizim kuşaktan onun benzeri yoktu. Daha sonra Halife el-Kasım İbn Hammud el-Memun'un 1018-1021 hilafeti sırasında tekrar Kurtuba'ya döndüm. İlk işim Allah rahmet etsin Abdullah kardeşi Ebu Amr el-Kasım İbn Yahya et-Temimi'yi gidip görmek oldu. Sağlık haberlerini sordum. Kardeşinin ölümü dolayısıyla kendisine başsağlığı dileklerimi, taziyelerimi sundum. Fakat başsağlığı dilekleri sunulacak kişi asıl bendim. Sonra rahmetlinin şiirlerini ve mektuplarını sordum. Çünkü bendekiler yukarıda arz ettiğim nedenlerden dolayı yağmalar sırasında yok olup gitmişti. O zaman kardeşinin çok yakında öleceğini hissettiğini, sonunun geldiğini anladığını, öleceğinden iyice emin olduğunu ve bütün şiirlerini, benim kendisine yazdığım mektupları yanına getirttiğini, hepsini yırttığını ve parçalarının da bir yere gömülmesini emrettiğini söyledi. Ebu Amr söze şöyle devam etti. "Kardeşim, bunları sakla," dedim ona. "Çok değerli ve zengin bir edebi ürünü yok ettiğimi bilerek yırtıyorum bunları," dedi. "Eğer Muhammed, ki bu bendim, beni bu atla çağırırdı, burada hazır olsaydı, sevgimin bir belirtisi olarak bunları ona verirdim. Fakat bilmiyorum nerede. Hangi ülke onu bağrında saklıyor? Sağ mı, ölü mü, onu da pek bilmiyorum. Başıma gelen belaları duymuştum. Fakat nerede ikamet ettiğimi ve ne olduğumu bilmiyordu. Onun üzerine yazdığım ağıtlar arasında bir kaside var. Ondan birkaç beyit yazayım. Mütekarip. Kabirlerin karnı seni saklasa da, aşkım senden sonra da gizli kalmayacak. Yüreğim sevdanla coşarken geldim kapına. Ne ki kader bizi üst üste belalara, acılara boğdu. Ah ne yazık ki kapıları açık, evleri sensiz bomboş gördüm. Gözyaşlarımı tutamadım, ağladım, ağladım senin için. Allah rahmet etsin, Ebu Kasım el-Hemedani anlatmıştı bana. Şu anlatacağım öyküyü. Kurtuba'nın en seçkin müftüsü olan Abdullah bin Yahya bin Ahmet bin Dahu'nun kardeşi Bağdat'ta bizimle birlikteydi. Doğrusu arkadaşım kardeşinden daha bilgindi, daha geniş bir kültüre sahipti. Bağdat'taki arkadaşlarımız arasında da onun gibisi yoktu. Bir gün katna kemerlerinin altından geçtikten sonra bir çıkmaz sokağa daldı. Sokağın bitiminde yüzü genç bir cariyeye baktı, o anda delicesine ona aşık oldu. Bizim yanımıza geldi. Fakat ona duyduğu aşk iki kat katmerlendi. Fitne çıkarılmasından korktu. Basra'ya gitti. Orada aşktan öldü. Allah rahmet etsin. Söylenilene göre en erdemli insanlardan biriydi. Berberi krallarından birine mal edilen şu öyküyü çok kez işittim. Endülüslü biri çılgıncasına aşık olduğu cariyesini satmak zorunda kalmıştı. Çünkü aşırı yoksulluk içindeydi. Satın alan da ayrı memleketten bir adamdı. Yani satın alan berberiydi. Satan adam gönlünün bu cariye peşinden gideceğini hiç düşünmemişti. Cariye, satın alıcısının eline geçtikten çok kısa bir süre sonra bizim Endülüslünün canı çıkayazdı. Gitti, cariyeyi satın alan adamı buldu. Bütün servetini ona verdi. Hatta canını ortaya koydu. Fakat bir iki inat etti, nat dedi, natır demedi. Hemşerilerini devreye koyarak ona baskı yapmayı denedi. Fakat hiçbiri etkili bir yardımda bulunamadı. Aklını yitire yazdı. Krala şikayet etmeyi düşündü. Krala gitmek için yola çıktı, bağırmaya başladı. Kral bunu duydu, onu yanına getirmelerini emretti. O sırada kral, sarayın üst katındaki salonun balkonunda oturmuş, manzara seyrediyordu. Bizimki, kralın yanına varıp huzura çıkınca öyküsünü anlattı, yalvardı, yakardı. Kral bundan çok etkilendi. Satın alıcıyı çağırttı, huzuruna getirtti. "Bu adam bir zavallı. Görüyor musun ne hale gelmiş? Ben onun şefaatçisiyim. Ver istediğini," dedi. Fakat o adam reddetti ve dedi ki, "Bu cariyeye karşı benim beslediğim sevgi onunkinden daha büyük. Eğer cariyeyi ona verecek olursam, korkarım bu kez ben daha kötü koşullarda sizin şefaatinizi istemeye geleceğim." Kral ve çevresindekiler adamı mal mülk teklif ederek ikna etmeye, inandırmaya uğraştılarsa da yararı olmadı. Adam gene reddetti. Cariyeye duyduğu aşkı ileri sürerek fikrinde ilk sözünde direndi. Mesele uzayıp gittiği ve satın alan adam da en ufak bir boyun eğme belirtisi görmedikleri için kral Endülüslü'ye şöyle dedi. "Ey adam, senin için görüyorsun daha fazla bir şey yapamam. Senin lehinde elden gelen tüm çabayı harcadım. Fakat senin de gördüğün gibi onu senden daha çok sevdiğini, senin içine düştüğün durumdan daha kötü durumlara düşebileceğini ileri sürmekte. Ne yapalım? Allah'ın takdirine boyun eğ, sabret." Endülüslü sordu. "Demek ki elinde beni kurtaracak başka vasıta yok. Kral, ona ısrarla rica etmekten ve paraya, mala, mülke boğmaktan başka daha ne yapabilirim ki? Doğrusu daha fazla bir şey yapamam, dedi. O zaman Endülüslü, cariyeyi yeniden elde edemeyeceğinden umutsuzlanarak ellerini dizleri üstüne çapraz koydu, diz çöktü ve hızla aşağıya atladı. Kral çok korktu ve bir çığlık attı. Hizmetçiler aşağıdan zavallının yanına koştular. Fakat Allah'ın işine bakın ki o kadar yüksekten atlamasına rağmen burnu bile kanamadı. Tekrar kralın huzuruna çıkarıldı. Bununla niyetin neydi, ne yapmak istedin diye sordu kral. Ey kralım, dedi Endülüslü, bu cariyeyi kaybettikten sonra yaşamam imkansız artık. Sonra bir ikinci kez gene boşluğa aşağıya kendini atmak istedi. Fakat engellediler. Bunun üzerine kral, Allahu Ekber, Allahu Ekber, bu sorunu çözmenin bir yolunu buldum, dedi. Sonra satın alan adama doğru dönerek ona, hey sen, onu bundan daha çok sevdiğini söyledin ve onun durumuna düşmekten korkuyorsun değil mi, dedi. Evet efendim, dedi adam. Pekala, dedi kral. Hasmın kendini boşluğa, aşağıya atarak, ölümü göze alarak aşkını kanıtladı. Ulu Tanrı onu korumasaydı, şimdi aramızda olmayacaktı. Haydi kalk, aşkını kanıtla. Onun yaptığı gibi sen de balkondan aşağıya atla. Eğer ölürsen, ecelin böyle gelmiş olur. Eğer yaşarsan, bu cariyeye sahip olmak, onun değil, senin hakkın olacak. Çünkü şu anda o senin elinde, hasmın bu işten vazgeçecek. Fakat eğer atlamayı reddedersen, cariyeyi zorla senden alıp ona vereceğim. Adam önce biraz şaşırdı, bozuldu, sonra atlayacağım dedi. Fakat balkonun ucuna gelip aşağısını, boşluğu görünce gerisin geri çekildi. Kral baktı ki o aşağıya atlamıyor, ona hitaben bizimle oyun oynama, atlayacaksan atla dedi. Sonra çocuklar tutun onu ellerinden ayaklarından atın yere diye emir verdi. Adam baktı ki iş ciddi, ey kral cariyeyi vermeye razı oluyorum dedi. Allah hayrını versin, dedi. Kral cariyeyi aldı, satan adama geri verdi. Sorun böylece çözüldü. İkisi de kralın huzurundan ayrıldılar. Günahın çirkinliği. İnsanların çoğu nefislerine uyar, akıllarına isyan eder, tutkularının peşinden koşar, dinlerini reddeder. Allah'ın kendilerine emrettiği, temiz ve esen gönüllere temizlik belirtisi olarak yerleştirdiği iffet, günahlardan sakınma, ihtiraslardan uzak durma gibi özel duygulardan kaçınırlar. Allah'a, Rablerine karşı gelirler. Şeytana uyarlar, çirkin, şehevi arzu ve istekleri tatmin yoluna giderler. İşte böylece aşklarında günah işlerler. Hepimiz Ulu Tanrı'nın insana iki karşıt mizaç, doğal duygu yerleştirdiğini çok iyi biliriz. Biri iyilik önerir. Yalnızca iyi ve güzel olana yöneltir, hoş, güzel ve beğenilecek işleri tasarlar. Bu duygu akıldır. Yöneticisi de hak ve adalet duygusudur. Oysa ikincisi bunun tam tersidir. Ancak şehevi arzuları ister, doğal olarak da insanı yıkıma sürükler. Bu duygu nefistir. Yöneticisi, kılavuzu da şehvettir. 22. ayrımın sonu sayfa 212.